İş Bankası sürdürülebilir başarının sırlarını sunar.
Sürdürülebilir başarının sırları podcast'ine hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Santranç tahtası zihnin jimnastik salonudur demişti Fransız mucit Blaise Pascal. Biz de bu hafta başarı mücadelesini santranç tahtası üzerinde sürdürenleri, rakibini zihnin bu salonunda mat edenleri konuşacağız. Tarihi 4000 yıl önceye dayanan santranç, Mısır'da ilk oynandığında piramitlerdeki kabartmalarda yer aldı. Santrancın tarihsel yolculuğu o günden bugüne teknolojiden nasibini almayı da başardı. Öyle ki santrancın ilk oyuncularının torunları oyunu piramit kabartmalarından aldığı bugünkü çevrimiçi turnuvalara taşıdı. Oyuncular arasındaki mücadelede ise değişen hiçbir şey olmadı. Hala çok hırslı, hala çok tutkulu ve hepsinden önemlisi hala çok centilmen. İşte gerçek bir sürdürülebilir başarı örneği. Bu oyuna ilgi öyle büyüktü ki ünlü yazar Stephen Zweig'in yazdığı satranç kitabı dünya modern klasiklerinde en dikkat çeken kitaplardan biri oldu. 7'den 70'e herkesin başucunda yer buldu. Önemli olan kazanmak mı, kaybetmek mi? Yoksa oynamanın verdiği keyif mi? Kan dökülmeyen bu savaş oyununda vezirini kaybetsen de şahı gözünden bile korumak zorundasın. İşte tam da böyle bir oyundur satranç. Peki satrançtaki bu başarı nasıl sürdürülebilir kılındı? Tüm bunları satranç deyince bu topraklarda akla gelen ilk isimlerden biriyle konuşacağız. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay konuğumuz. Hoş geldiniz Gülkız Hanım.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
Gülkız Hanım, hazırsanız ben başlıyorum sorularıma.
Tabii ki hazırım, buyurun.
Siz federasyon başkanı olarak satrancın Türkiye'deki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle?
Federasyon başkanı olarak şu an Türkiye'de 64 spor federasyonu var. 1 milyon 200 bin lisanslı sporcuyla biz tüm spor federasyonlarının içinde açık ara birinci durumdayız. Bir kere bu çok güzel bir duygu ve son derece iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Şöyle söyleyeyim, toplamda 64 spor federasyonunun 11 milyon civarında lisanslı sporcusu var. Bu da bize anlatıyor ki her 10 sporcudan bir tanesi satranç sporcusu. O nedenle oldukça iyi bir yerde olduğumuzu yayılma anlamında söyleyebilirim. Ancak tabii ki bir de başarısı var bu federasyonun. Uluslararası alanda madalya sayımız her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle olimpiyat şampiyonluğu ve bir olimpiyat ikinciliği olmak üzere toplamda 698 madalyamız var. Tabii satrancı tabana yaymaya devam ediyoruz. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın 19 yıldır aralıksız desteğini alıyoruz. Sayısız projelere imza atıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarla yaptığımız projeler bizim için çok kıymetli, çok güzel. İşte okullara yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. İş Bankası satranç sınıflarıyla ilkokul, ortaokullarda şu an 40 bin satranç sınıf açılmış durumda. Geçtiğimiz aylarda da minik hamle dediğimiz projemizi başlattık. Yani okul öncesindeki çocuklarımızın da satrançla tanışmalarına olanak sağlayan son derece güzel ayakları yere basan bir proje. Bu nedenle satrancın şu an içinde bulunduğu durumu anlattım ve oldukça da iyi bir durumdayız.
Gülkız Hanım, peki siz iyi bir durumda yazıyorsunuz ama sizce satranç Türkiye'de hak ettiği yerde mi? Hani bunu nasıl öngörüyorsunuz bir başkan olarak?
Ya şöyle, hak ettiği yere gelebilmesi için açıkça söylemek gerekirse çok mücadele ediyoruz. İşte sizler gibi bu işi daha yukarılara, daha genele taşıyacak alanlara çok ihtiyacımız var. Sadece basında, medyada yer almak değil tabii ki bu. Satrancın her alanda daha fazla değer görmesi, daha fazla destek görmesi bizim en önemli amacımız, en önemli hedefimiz. Şu an bulunduğumuz yerden çok memnunuz desem tabii ki bu biraz daha farklı olabilir ama ben 12 yıldır Satranç Federasyonu Başkanlığı yapıyorum. Kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda gerçekten nereden nereye geldik dediğimizde oldukça iyi bir yerde olduğumuzu, hak ettiğimiz yere çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bunu destekleyen aslında çok da iyi başarılarımız var. Hı hı. Özellikle biz federasyon yönetimi olarak ben başkanlığım döneminde altyapıya yatırım yapmayı çok önemsedik. Yaptığımız her çalışmada zaten buraya dayandı. ve acayip güzel çocuklarımızın müthiş başarılarıyla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yağız Kağan Erdoğmuş sporcumuz. Henüz 12 yaşında Bursalı bir sporcumuz. Şu an dünyanın en genç büyük ustası. Büyük ustayı bilmeyenler için açacak olursam satranç branşında gelinebilecek en üst nokta. Düşün, daha 12 yaşında ve dünyanın en genç büyük ustası. Hatta şöyle söyleyeyim, o kadar güzel başarılar arkası arkasına geliyor ki daha bir ay öncesinde Ediz Gürel, o da büyük ustamız, Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını aldı. 2008 doğumlu, hemen arkasından da Yağız'da bu başarı taçlandı. İşte bütün bunlara baktığımızda çok güzel başarılar, müthiş bir yayılma, satranç son 12 yılda çok önemli bir mesafe kat etti her anlamda. Ama bulunduğumuz yerin çok daha iyi yerlerde olması, hak ettiğimiz yerin daha çok ilgi ve değer görmesi için yine çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Umarız çok daha iyi yerlerde oluruz.
Büyük kızım, 12 yıl önce başkanlığa başladığınızı söylediniz. 12 yıl önceki Satranç Federasyonu'nun durumuyla şimdikinin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tek bir cümleyle değerlendirecek olsanız.
Evet, yani ben hani konuşmaya başlarken lisanslı sporcu sayımızdan bahsettim.
Evet.
1.200.000 dedim. 2012 Kasım'ında ben görevi devraldığımda 189.000 lisanslı sporcumuz vardı. Yani 12 yıldır yayılma anlamında son derece güzel bir çalışma yaptığımızı gösteriyor bu da. Ben özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Her yıl sömestrde 7-18 yaş çocuklarımızın yarıştığı Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonumuz var. Bu altyapı milli takımı seçme havuzu aynı zamanda. Buraya giren çocuklarımız milli takım havuzuna girmiş oluyorlar. Bu yıl 2500 sporcu yarıştı ve Türkiye'nin her ilinden, birçok ilçesinden katılım oldu. 10.000 kişilik bir ekiple de biz bir hafta boyunca satranç ailesi olarak hep bir arada olduk. İşte bu çalışmalar, bu farklar, bu satranç, büyük satranç ailesinin birlikteliği, benim 12 yıl önceki bir veli olarak bu camiaya girdiğimde belki hayal bile edemeyeceğimiz yerlerdi. Çok şey kattık, çok önemli projeler yaptık.
Gülkız Hanım, nasıl bir hikayeniz var sizin?
Evet, aslında böyle hikaye olarak baktığımızda bu hikayenin sonunu söylerken de örnek teşkil ettiğinde anlatacağım ama evet, ben 99 yılında oğlum Berkay satranca başladı. Yaşadığım yer olan Tarsus'ta Türkiye'nin ilk eğitim kulüplerinden olan Tarsus Eker Satranç Kulübü'nü kurdum. Hı-hı. Yani çocuğumun ilgi duyması ve çocuğumdaki gördüğüm o güzel farklar başka çocuklar üzerinde de etkili olsun istedim. Tabii arkasından kızım Seray da başladı ve böylece ben satranç camiasına bir veli olarak girmiş oldum. Tabii çocuklarım şu an yetişkin, ikisi de kendi işlerinde, güçlerinde olan insanlar. Tabii satrancı olan sevgileri bitmedi ama işte ben bir veli olarak bu camiaya girdim. Önce eğitim kulübü kurdum, hatta eğitim kulüpleri kurdum. Arkasından federasyonun yönetim kurulunda altyapı ve milli takımlardan sorumlu as başkan ve daha sonra da 12 yıl önce de Türkiye Satranç Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olarak göreve geldim. Bugün geldiğimiz noktada örnek teşkil etme olarak şunu söyleyebilirim. Binlerce, 4000'e yakın eğitim kulübü var illerimizde, ilçelerimizde. Bunların, bu kulüplerin kurucularına ya da yönetimde olan kişilere baktığımızda bunların çoğunun veli olduğu, hatta anne olduğunu görebiliriz. Bu anlamda da evet, ben 12 yıl önce bu camiaya bir veli olarak girdim. Bugün federasyon başkanıyım. Ve diğer veli arkadaşlarımız, özellikle annelerimiz benim izlediğim yolu en azından önemsiyorlar ki bugün birçok yerde satranç eğitim kulüpleri kurmuş vaziyetteler.
Gülkız Hanım, programın adı Sürdürülebilir Başarının Sırları. Sizin ayrı bir sırrınız, federasyonunuzun ayrı bir başarı sırrı var gerçekten. Ben de mutlu olduğum bir kadın olarak sizin bu gayretiniz adına.
Sağ olun.
Şimdi Gülkız Hanım, önümüzdeki Eylül ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte de 45. Dünya Satranç Olimpiyatı var. Sizin buna hazırlıklarınız nasıl gidiyor peki? Kaç sporcuyla katılmayı hedefliyorsunuz?
Evet, aslında çok heyecanlıyız. Yani satrancı olimpik bir branş değil ama olimpiyata olan bir branş. Her iki yılda bir satranç olimpiyatları düzenleniyor. Bu yılda sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayında Macaristan'da. Amilli takım sporcularımızla katılıyoruz. Kadın ve erkek takımımızda 4+1 şeklinde, yani her iki grupta da 5'er sporcumuz olacak. Tabii antrenörleri, teknik ekipler vesaireler, biraz daha kalabalık bir grubumuz olacak. Nasıl hazırlanıyoruz derken ben şöyle söyleyeyim. Aslında satranç olimpiyatlarında 2016 yılında milli takımımız müthiş bir başarıya imza atmıştı. 4. ile eş puanda olup 6. olmuşlardı. Şimdi daha sonra tabii 16 yaş olimpiyatında şampiyonluğumuz ve ikinciliğimiz var ama milli sporcularımızın katılacağı daha doğrusu 45. satranç olimpiyatlarına sporcularımız Ocak ayından itibaren gerekli tüm hazırlıkları başladılar. Bu hazırlıklar da devam ediyor. Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle online eğitimlere başlandı. Arkasından geçtiğimiz ay Antalya'da bir otelde hem kadın milli takımımız hem erkek milli takımımız dünyanın en üst düzey satranç antrenörleriyle bir araya geldiler. Çalışmaya devam ediyorlar. Tabii sadece kamplar ya da sadece online dersler değil. Bu çalışmanın içerisinde de olimpiyat hazırlığı sürecinde de elbette katılacakları turnuvalar da çok önemli. Sporcularımız şu an amile takımındaki sporcularımızın bir kısmında zaten şu an turnuvadalar. Dünyanın en iyi turnuvalarına katılıyorlar, programlarını yapıyorlar. Bu turnuvalardan döndükten sonra elbette işin teknik kısmı olarak eksiniz, artınız nedir diye kendi antrenörleriyle bu çalışmayı yapıyorlar. Çok iyi motive oldular. Müthiş bir birliktelik var milli takım ekibimizin, takımımızın içerisindeki sporcular arasında. Umarız ki Macaristan'da yapılacak, Eylül'de yapılacak bu olimpiyata kadar bu hazırlıklar en üst düzey şekilde devam eder ve biz olimpiyattan son derece güzel bir başarıya imza atarak dönmüş oluruz.
Umarız öyle olur. Biz de size başarılar dileriz.
Çok teşekkürler.
Gülkız Hanım, bir de siz online satranç oyun derslerinden bahsettiniz. Ben de oyunlarından bahsetmek isterim. Çünkü çok fazla oynayan insan var bu oyunları. Sizden o oyunları oynayıp da size profesyonel satranç oynamak için gelen talepler var mı?
Evet, elbette var. Şimdi satrancın bir başka güzelliği de kolay ulaşılabilir bir branş olması. Yani işte sizin de söylediğiniz gibi online anlamda satranç öğrenebilirsiniz. Online olarak yapılan turnuvalara katılabilirsiniz ve satrancınızı geliştirebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde, tabii kötü bir dönemdi ama biz federasyon olarak pandemi döneminden iyi faydalandık. Online olarak çalışmalar, satrancın online'da da oynanabileceği, turnuvalara katılabileceğini birçok örnekle göstermiş olduk ve bu spora ilgi duyanlar bunu anladılar.
Pandemi, evet, pandemide satranca rağbet arttı mı Türkiye'de?
Kesinlikle arttı. Özellikle bizim yaptığımız programlar, projeler, pandemide yaptığımız özellikle işte çocuklarla ilgili, yetişkinlerle ilgili eğitim programları, satrancın hem o pandeminin evde kaldığımız dönemde aslında bir hava deliği oldu neredeyse, hem de satranca olan ilgiyi artırdık. Ama bu anlamda da tabii çok özel çaba sarf ettik. Ayrıca belki hatırlayacaksınız, o dönemde vizyona giren çok da güzel bir film vardı. Queen Gambit diye. O da satrancın popülaritesini ve satrancın ilgiyi artırdı desem yeridir.
Evet, bayağı bir satranç tahtaları satışa sunulmuştu. Tüm dünyada herkes satranç oynamaya başladı. O zaman böyle yapımlar devam etsin.
Evet, evet, kesinlikle. Zaten online'da satranç anlamında kendini iyi hissedenler bir şekilde federasyonumuza, ilçe temsilciliklerimize ulaşarak satranca hani fiziksel olarak da turnuvalara katılmak istediklerini ifade ediyorlar. Yani o alanda gerçekten hani online'da da rahatlıkla öğrenilebilen, oynanabilen bir branş olması bizim işimize geliyor. Ama biz hep diyoruz ki özellikle satrancın çocuk gelişimi noktasındaki o güzel kazanımlarını önemsediğimiz için de tabii ki fiziksel yapılan, yüz yüze yapılan turnuvaların yeri de ayrı.
Evet, haklısınız. Gülkız Hanım, ünlü yazar Stefan Zweig'in en meşhur kitaplarından biri de Satrançları, siz de biliyorsunuz. Zweig kitapta satrancı şöyle tanımlıyor. Satrancın çekiciliği tek bir şeyden kaynaklanır. Stratejinin farklı beyinlerde, farklı biçimlerde gelişmesinden. Peki siz Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı olarak satrancı nasıl tanımlarsınız?
Bir kere çok güzel bir tanım. Benim de böyle çok dikkatimi çeken ve çok güzel olduğunu vurguladığım bir tanım. Evet, ama şöyle bakmak lazım. Satrancı böyle birkaç cümleye sığdırmak biraz satranca haksızlık yapmak olur. Benim tanımıma baktığımda, yani satrancı nasıl tanımlarsınız diye sordunuz. Evet, satranç aslında yine bir satrançımızın dediği gibi satranç büyük hayatın küçük bir modeli. Özellikle çocuklarımızda, gençlerimizde karakteri o kadar güzel yansıtıyor ki satranç oyununa. Onun için işte büyük hayatın küçük bir modeli demek de yine biraz önceki tanıma destek verecek bir tanım.
Siz küçük yaşta satranca başlamanın öneminden bahsettiniz. Altyapıya önem veriyoruz dediniz. Küçük yaşta satranç oyununu öğrenen çocuklar ileriki yıllarca hayatta daha mı başarılı oluyor? Buna yönelik
kesinlikle.
Tespitiniz nedir?
Evet, kesinlikle. Ben zaten hikayeme, satrançla ilgili yolculuğuma bir veli olarak başladım ve çocuklarım da bu güzel gelişmeyi gördükten sonra artık ben de bu alanda sosyal sorumluluk olarak bu işe el atmam gerektiğine inandığımı söylemiştim. Evet, bir kere şöyle bakmak lazım olaya. Birçok branşta olabilir ama satrançta, satranca ne kadar erken yaşta başlarsanız ki artık okul öncesi programda 4-5 yaşında satranca başlıyor çocuklarımız. O kadar uzun süre kalıyorsunuz satrancın içerisinde. Bu bir gerçek. Onun ötesinde satranç sadece bir oyundan ibaret değil. Belki 4-5 yaşındaki bir çocuğumuza satrancı, taşların hareketini öğretmek, satranç oynamayı öğretmek belli bir zaman, diyelim ki birkaç hafta alırken ya da birkaç ay alırken, birkaç yaş daha büyüdüğünde bu zaman harcadığı, satrancı öğrenmekle ilgili harcadığı zaman daha aşağılara iniyor. Ancak biz şunu çok önemsiyoruz. O satranç tahtasında oturabilmek, o satranç taşlarıyla ilgili yorumlar yapabilmek, o hamleleri düşünebilmek, daha küçük yaştaki çocukların ileriki yaşlarına ne kadar iyi hazırlandıklarını ifade eden, onu görmemizi sağlayan en önemli argümanlar. Bir kere satranç çok centilmen bir branş. Yani satranca başlamadan önce her iki karşılıklı oturan rakip el sıkışıp ve başarılar dileyerek başlıyorlar. İşte başlıyor o maç, işte belli bir süre devam ediyor, belki saatler de sürüyor ve daha o küçük yaştaki çocuklardan biri beraberlik olmamışsa eğer, biri kazanıyor, biri de kaybediyor. Şimdi kazanmak güzel bir duygu, evet, ama kaybetmek o yaştaki çocuk için aslında bakıldığında böyle bir üzülecek bir durum. Çünkü çok iyi oynamıştır, belki yaptığı bir hatadan dolayı o maçı kaybetmiştir. Fakat inanın o küçücük çocuklar içlerinde artık hangi duygular besliyorlarsa, eyvah nerede hata yaptım falan gibi böyle bir kendi kafalarında analizleri yaparken bile bu taşları yerlerine tekrar diziyorlar ve kaybeden kazananın elini sıkarak o masadan ayrılıyor. Ve hatta beraber ayrılıyorlar. Şimdi bu çok önemli bana göre. Benim satrançta çok önemsediğim, özellikle küçük yaştaki çocukların bu kurallara uyumaları benim çok önemsediğim bir durum, bir fotoğraf. Çünkü bu çocuklar daha küçücük yaşta masada oturmayı, saygılı olmayı, kazandılarsa çok abartmamayı, kaybettilerse de karşısındakine o saygıyı duymayı ama yine kaybetmenin de o büyük üzüntüsünü yaşamamayı öğreniyorlar. Çünkü sonrasında devam edecek bir maç daha var. Yani o kaybetme duygusunu, o üzüntüyü de hemen üzerlerinden atmaları gerekiyor.
Evet, zihni donandığı için bir de...
Evet, yani o maç bitmiştir. Artık önümüzdeki maça bakacağız bir anlamda. Bu da şunla ben hani bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle vurgulamak istiyorum. Satrançla ilgilenen çocukların akademik başarılarına baktığınızda hepsi olağanüstü başarılar. Malum ülkemiz sınavlar ülkesi. İşte lise giriş sınavları, üniversite sınavları. İnanın lise giriş sınavlarının hemen akabinde sonuçlar açıklandığında biz günlerce paylaşım yapıyoruz. Bütün soruları doğru cevap vermiş çocuklarımız ya da bir iki yanlış yaparak istedikleri liselere girmiş çocuklarımızın başarılarıyla ilgili günlerce paylaşımlar yapıyoruz. Bu nedenle satranç işte akademik başarı anlamında da son derece önemli ve hayata hazırlayan, akademiye okula hazırlayan önemli bir branş.
Evet, analitik ve aritmetik zekanın üstün olduğu, fair play'in ön planda olduğu bir branştan bahsediyoruz, satranç. Gülkız Hanım, siz az önce satranç oyununun sürdüğü süreyle ilgili bir cümle kullandınız. Ben de şunu merak ettim. Siz bu 12 yıllık başkanlık döneminizde denk geldiğiniz en uzun süren oyun kaç saatti?
Uluslararası alanda yapılan maçları bir tarafa bırakalım ama ülkemizde özellikle yaş grupları anlamında baktığınızda sanıyorum 7-8 saat süren maçlar oldu. Diyor da zaten.
En uzun denk geldiğiniz maç 8 saat miydi?
Evet, 8 saati çok iyi hatırlıyorum. Yanılmıyorsam İş Bankası Satranç Ligi'nde olmuştu.
Evet, tam da İş Bankası sponsorluğunda bir podcast yapıyoruz. Ben de size son olarak onu sormak isterim. Biraz bahsetmiştiniz konuşmanızın başında ama İş Bankası 2005 yılından beri resmi sponsorunuz. Satranç Federasyonu'na nasıl bir destek sağlıyor İş Bankası?
Evet, aslında şöyle, ben tabii ki resmi anlamda baktığınızda İş Bankası bizim 2005 yılından beri ana sponsorumuz. Ama ben İş Bankası ile olan o aramızdaki bağı sadece sponsorluk olarak değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum ve söylemlerimde hep İş Bankası'nın yol arkadaşımız olduğunu söylüyorum. Çünkü bir kere destekleri çok kıymetli bir destek. Aynı ve nakdi destek alıyoruz İş Bankası'ndan. Nakdi destek elbette bir federasyonun projelerini, programlarını yerine getirebilmesi açısından önemli. Ama aile destek dediğimiz işte projeler yapıyoruz. İş Bankası satranç sınıfları bugün 40 bin. Minik hamleler projesi birçok ilde hayata geçirdik. Onun dışında çocuk cezaevlerine satranç sınıfları açtık yine İş Bankası'nın kanalıyla. Aile Bakanlığı'nın sevgi ve çocuk evleri. Türkiye'deki tüm sevgi ve çocuk evlerinde İş Bankası satranç sınıfları açtık. Görme engelliler okullarının hepsini satranç sınıfları açtık. Şöyle bir bakıldığında aslında İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu birlikteliği, bu yol arkadaşlığı inanın bütün branşlara örnek olması gereken bir yapıda. Çünkü malum sponsorluklar çok önemli ama 19 yıldır aralıksız devam eden ve her yıl daha da güçlenen bir sponsorluktan bahsediyoruz. Son derece önemli, çok kıymetli. Bir de biz İş Bankası'yla sadece işte bu konuları alalım, karşılığında da işte şu raporları hazırlayalım şeklinde değil. Bazı konularda önümüzdeki dönemlerle ilgili örneğin program yaparken de İş Bankası'yla mutlaka bir görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü onlar bizi, biz onları artık çok iyi tanıdık. Bu birliktelik umarım ki uzun uzun yıllar devam eder. Ben hem şahsım olarak hem bir federasyon başkanı olarak İş Bankası'nın Türkiye Satranç Federasyonu'nda yaptığı desteği, katkıyı, ana sponsorluğu ve yol arkadaşlığını müthiş önemsiyorum.
Peki teşekkür ederiz Gülkız Hanım yayınımıza katıldığınız, sorularımızı cevapladığınız için ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim İhnur Hanım. Çok zevkli, çok akıcı bir program oldu benim için de. Ne güzel içimdeki şeylere söyleme imkanı yarattınız bize, bana. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sürdürülebilir Başarının Sırları podcastinin sonuna geldik. Zihnin jimnastik salonuna gittik. Gerçek bir savaş oyunu izledik. Sürdürülebilir başarının ne olduğunu satrancın başındaki isimden dinledik. Bakalım gelecek bölümde bizi nasıl bir başarı hikayesi bekliyor? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
İş Bankası, sürdürülebilir başarının sırlarını sundu.